Ayrım 23, Piramit, Helmik, Mankel, sayfa 273. Wallander yavaşça fotoğraflara baktı. Toplamda 19 tane vardı. Kamera arkasında olduğu için Lamberg'in hiçbirinde görünmeyeceğini zaten biliyordu. Ama sondan ikincide bir grup çekiminde onu gördü. Arkasında fotoğrafın Salzburg'la Viyana arasında bir dinlenme alanında çekildiği yazıyordu. Eklund bile içindeydi. Wallander, Lamberg'in bir zamanlayıcı kullandığını varsayıyordu. Fotoğrafları bir kez daha gözden geçirdi, ayrıntıları ve yüzleri inceledi. Aniden tekrar tekrar ortaya çıkan bir kadının yüzünü fark etti. Her zaman doğrudan kameraya bakıyor ve gülümsüyordu. Wallander kadının yüz hatlarına baktığında ne olduğunu anlayamadan onda tanıdık bir şeyler olduğu hissine kapıldı. Swedberg'den onlara bakmasını istedi. Lamberg hakkında o geziden ne hatırlıyorsunuz?
Başlangıçta onu pek fark etmedim ama sonra çok dramatik bir şey oldu.
Swedberg hızla başını kaldırdı. Ne demek istiyorsunuz diye sordu Wallander.
Belki de bu tür şeyler hakkında konuşulmamalı dedi Eklund tereddütle. Artık Lamberg öldü. Ama yolculukta hanımlardan biriyle takıldı ve bu o kadar basit bir olay değildi.
Neden?
Çünkü kadın evliydi, kocası da oradaydı.
Wallander devam etmesi için bekledi.
Başka bir şey daha vardı dedi Eklund. Muhtemelen pek bir işe yaramadı yine de.
Ne?
Bir papazın karısıydı. Adam din adamıydı.
Eklund fotoğraflardan birinde onu işaret etti. İlahi kitabı Wallander'in kafasında parladı. Terlediğini fark etti. Swedberg'e baktı. Meslektaşının da aynı şeyleri düşündüğünü hissediyordu. Wallander fotoğraf yığınını eline alıp bilinmeyen kadının kameraya gülümsediği fotoğraflardan birini gösterdi. ''Bu o mu?'' diye sordu. Eklund ona bakıp başını salladı.
''Bu düşünebiliyor musunuz? Lund dışındaki bir cemaatten bir papazın karısı.''
Wallander tekrar Swedberg'e baktı. ''Tüm bu olanlar nasıl sonuçlandı?''
''Bilmiyorum. Papazın arkasından neler döndüğünü fark ettiğinden bile emin değilim. Bana dünyevi şeylerden çok habersiz görünüyordu. Ancak yolculuktaki tüm durum çok rahatsız ediciydi.''
Wallander kadının görüntüsüne baktı. Birden onun kim olduğunu anladı. ''Ailenin ismini hatırlıyor musunuz?''
''Wislander, Anders ve Louis.''
Swedberg yolcu listesini inceleyip adreslerini yazdı. ''Bu fotoğrafları bir süreliğine ödünç almamız gerekiyor.'' dedi Wallander. ''Elbette size geri ulaştıracağız.'' Eklund başını salladı.
''Sanırım pek yardımcı olamadım.'' dedi.
''Tam tersine, çok yardımcı oldunuz.'' Vedalaştılar, kahve için teşekkür edip sokağa çıktılar. Wallander, ''Bu kadın Matilda Lamberg'i ziyaret eden kadının eşkaline uyuyor.'' dedi. ''O olup olmadığından emin olmak istiyorum.'' Mümkün olan en kısa sürede Matilda'yı neden ziyaret ettiğini bilmiyorum ama bu daha sonraki meselemiz. Aceleyle arabaya gidip Trelleborg'dan ayrıldılar. Ancak ayrılmadan önce Wallander bir telefon kulübesinden Üstad'ı aradı ve uzun bir çabadan sonra Martinson'u bulmayı başardı. Wallander ne olduğunu çabucak açıkladı ve Martinson'dan Anders Wislander'in hala Lund dışındaki bir cemaatin papazı olup olmadığını öğrenmesini istedi. Rüyünge'ye gittikten hemen sonra emniyete döneceklerini söyledi.
''Sence kadın olabilir mi?'' diye sordu Swedberg daha sonra.
Wallander cevap vermeden önce uzun bir süre sessizce oturdu.
''Hayır'' dedi sonunda, ''ama adam olabilir.''
Swedberg ona baktı.
''Papaz mı?''
Wallander başını salladı.
''Neden olmasın?
Papaz papazdır ama aynı zamanda insandır da. Tabii ki mümkün. Ve bir kilisede çok sayıda sarı metalden şeyler olmaz mı?'' Rüyünge'de sadece kısa bir süre durdular. Müdür Wallander'in ona gösterdiği fotoğraftaki bilinmeyen kadını hemen teşhis etti. Sonra Üstad emniyetine devam ettiler ve doğruca Martinson'un odasına gittiler. Hanson da oradaydı.
''Anders Wislander, Lund dışında hala papazlık yapıyormuş.'' dedi Martinson. ''Ama şu anda hastalık izninde.''
''Neden?'' diye sordu Wallander.
''Üzücü bir şey yaşamış.''
Wallander ona meraklı gözlerle baktı. ''Ne olmuş?''
''Karısı yaklaşık bir ay önce ölmüş.''
O da sessizliğe büründü. Wallander nefesini tuttu. Kesin olarak hiçbir şey bilmiyordu ama artık doğru yolda olduklarına ikna olmuştu.
Sanki Lund'daki papaz Anders Wislander'le soruşturma çözüm bulacaktı. Ortaya çıkan bağlantıyı hissediyordu. Wallander ve meslektaşları toplantı odasına girdiler. Nüberg de gelmişti. Toplantı sırasında Wallander yaklaşımında kararlıydı. Tamamen Anders Wislander ve ölü karısına odaklanacaklardı. O akşam çift hakkında mümkün olduğunca çok şey öğrenmeye çalıştılar. Wallander herkesin dikkatli hareket etmesini, mümkün olduğu kadar sağduyulu olmasını istemişti. Hanson o akşam Wislander'le temasa geçmelerini önerdiğinde Wallander bunu hemen reddetmişti. Ertesi güne kadar bekleyebilirdi. Eldeki görev mümkün olduğunca temel işleri halletmekti. Bu netleştirebilecekleri şeyler olduğu anlamına gelmiyordu. Aksine işleri zaten bildiklerini gözden geçirmek ve Simon Lamberg'in ölümünün bilinen ayrıntıları üzerinden Anders ve Louis Wislander'i ilişkilendirmekti. Sonuçta çok önemli bir şeye ulaştılar. Swedberg bir muhabirin yardımıyla Louis Wislander'in Sydvenska Dagbladet'teki ölüm ilanını bulmayı başardı. Bundan öldüğü sırada 47 yaşında olduğunu öğrendiler. Ölüm ilanında uzun ve acı bir hastalıktan sonra diyordu. Bu ifadenin ne anlama geldiği konusunda bir süre tartıştılar. İntihar etmiş olamazdı. Belki de kanser olmuştu. Bir ölüm ilanında iki çocuğu olduğu yazıyordu. Lund'daki meslektaşlarına haber vermeleri gerekip gerekmediğini uzun uzadıya tartıştılar. Wallander tereddüt etti. Haber vermemeye karar verdi. Henüz çok erkendi. 8'i biraz geçerken Wallander, Nüberg'den normalde sorumluluk alanına girmeyen bir şey yapmasını istedi. Wallander ondan istemişti çünkü diğerlerini yakınında tutması gerektiğini hissediyordu. Nüberg'den Wislander'in evinin müstakil mi yoksa apartman mı olduğunu öğrenmesini istedi. Nüberg gitti, yeni bir inceleme yapmak için oturdular. Bir yerden pizza sipariş ettiler. Onlar yemek yerken Wallander, Anders Wislander'in fail olduğu konusunda mantıklı bir açıklama getirmeye çalıştı. Birçok itiraz vardı. Simon Lamberg ve Louis Wislander arasındaki sözde aşk ilişkisi birkaç yıl öncesine uzanıyordu. Ayrıca kadın vefat etmişti. Anders Wislander bu kadar zaman sonra neden tepki versindi ki? Suç işleme potansiyeli olduğunu gösteren herhangi bir şey var mıydı? Wallander tüm bu itirazların önemli olduğunu fark etti, tereddüt etti. Yine de çözüme yakın olduklarına dair inancından vazgeçmedi. Elimizde kalan tek şey Wislander'le konuşmak dedi ve bunu yarın yapacağız, sonra da göreceğiz. Nüberg döndü. Wallander'e Wislander'in İsveç Kilisesi'ne ait müstakil bir evde yaşadığını bildirdi. Wallander izinli olduğu için onu evde bulacaklarını düşündü. Evlere dağılmadan önce Wallander ertesi gün sadece Martinson'u yanına almaya karar verdi. İki kişiden fazlasına gerek yoktu. Gece yarısı civarında bahar sıcağında eve gitti. St. Gertrude meydanını geçince sokağa girdi. Her şey çok sakindi. İçini bir melankoli ve yorgunluk dalgası kapladı. Bir an için dünya tamamen hastalık ve ölümden ibaretmiş gibi göründü ve Mona'nın bıraktığı boşluğu hissetti. Sonra baharın nihayet geldiğini düşündü. Sıkıntısını üzerinden attı. Yarın Wislander'le konuşacaklardı. O zaman cinayeti çözmeye yakın olup olmadıklarına karar vereceklerdi. Uzun süre yatmadı. Hem Linda'yı hem de Mona'yı aramak istiyordu. Saat 1 civarında birkaç yumurta haşlayıp lavabonun önünde ayakta yedi. Yatmadan önce banyo aynasında yüzünü inceledi. Yanağı hala solgundu. Ayrıca saçlarını kestirmesi gerektiğini fark etti. Kötü uyumuştu. Saat 5'te kalktı. Martinson'un gelmesini beklerken çamaşır yığınını toparlayıp daireyi süpürdü. Birkaç fincan kahve içmiş, mutfak penceresinde durmuş, Simon Lamberg'in ölümünün tüm ayrıntılarını bir kez daha gözden geçirmişti. Saat 8'de sokağa inip bekledi. Yine güzel bir bahar günü olacaktı. Martinson her zamanki gibi dakikti. Wallander arabaya bindi, Lund'a doğru sürdüler. ''Gece kötü uyudum,'' dedi Martinson. ''Genelde iyi uyurum ama sanki içimde bir sıkıntı varmış gibiydi.'' ''Ne hakkında?'' ''Bilmiyorum. Muhtemelen bahar havasından.'' Martinson ona baktı. ''Bahar havasından derken ne demek istiyorsun?'' Wallander cevap vermedi. Sadece ağzının içinde bir şeyler mırıldandı. 9:30'dan kısa bir süre önce Lund'a vardılar. Her zamanki gibi Martinson arabayı sarsarak ve dikkatsiz kullanmıştı. Ama görünüşe göre yol tarifi de ezberlemişti. Wislander'in yaşadığı sokağı bulmakta hiç zorlanmadı. 19 numarayı geçtiler ve arabayı gözden uzak bir yere park ettiler. Gidelim dedi Wallander, konuşmayı ben yaparım. Ev büyüktü. Wallander yüzyılın başlarında yapıldığını tahmin etti. Dış kapıdan içeri girdiklerinde bahçenin bakıma ihtiyacı olduğunu gördü. Martinson da aynı şeyi fark etmişti. Wallander onları neyin beklediğini merak ederek kapı zilini çaldı. Tekrar çaldı, kimse açmadı. Sadece daha fazla zil sesi ve aynı sessizlik. Wallander hızlı bir karar verdi. Burada bekle, evin yanında değil, sokakta, kilise çok uzakta değil, arabanı alacağım. Wallander kilisenin adını yazmıştı. Svedberg dün gece bir harita üzerinde göstermişti. Oraya varması 5 dakikasını aldı. Kilise terk edilmiş görünüyordu. İlk başta yanıldığını düşündü. Anders Wislander orada değildi. Ama kilisenin kapılarını denediğinde kilidi açıldı. Loş girişe adım atıp kapıyı arkasından kapattı. Çok sessizdi. Kalın duvarlardan içeriye ses gelmiyordu. Wallander ana kilise alanına girdi. İyi aydınlatılmıştı. Güneş vitray pencerelerden içeri süzülüyordu. Wallander sunağa en yakın sırada birinin oturduğunu gördü. Koridorda yavaşça yürüdü. Bir adam oturuyordu. Sanki dua ediyormuş gibi kambur görünüyordu. Ancak Wallander yanına gelince başını kaldırdı. Wallander onu tanımıştı. Anders Wislander'di. Yüzü Lamberg'in de içinde olduğu fotoğraftakiyle aynıydı. Tıraşsızdı ve gözleri nemliydi. Wallander hemen kendini iyi hissetmeye başladı. Şimdi Martinson'u orada bıraktığına pişman olmuştu. Anders Wislander mi diye sordu. Adam ciddiyetle ona döndü. Kimsiniz? Benim adım Kurt Wallander, polisim. Sizinle konuşmak istiyorum. Wislander'in sesi cevap verirken birden tizleşti ve aceleciydi. Yastayım, beni rahatsız ediyorsunuz, rahat bırakın. Wallander rahatsızlığının arttığını hissetti. Sıradaki adam bir kırılma noktasına yakın görünüyordu. Karınızın öldüğünü biliyorum dedi, sizinle bunun hakkında konuşmak istiyorum. Wislander oturduğu yerden o kadar hızla kalktı ki Wallander geri çekildi. Artık Wislander'in dengesiz olduğundan emindi. ''Beni rahatsız ediyorsunuz, gitmenizi istiyorum ama gitmiyorsunuz. Yani söyleyeceğiniz şeyi dinlemeye mecbur bırakıyorsunuz.'' dedi. ''Kilise odasına geçebiliriz.'' Wislander önden yürüyüp sunağın soluna döndü. Wallander sırtından onun alışılmadık derecede güçlü göründüğünü fark etti. Yakalamaya çalıştığı ve onu yere seren adam bu olabilirdi. Odada küçük bir masa ve birkaç sandalye vardı. Wislander oturup diğer sandalyeyi işaret etti. Wallander sandalyeyi masanın altından çekip otururken nasıl başlayacağını düşündü. Wislander nemli gözlerle ona bakıyordu. Wallander odaya göz attı. Başka bir masada büyük kollu iki şamdan vardı. Wallander önce dikkatini çeken şeyin ne olduğunu bilmeden onları inceledi. Sonra birinin diğerinden farklı olduğunu gördü. Bir şamdanın kollarından biri eksikti ve sarı metalden yapılmıştı. Wislander'a baktı ve adamın Wallander'in gördüğü şeyin farkında olduğunu anladı. Yine de saldırması onu şaşırtmıştı. Wislander kükreme gibi bir sesle Wallander'in üzerine atıldı, parmakları boynunu sardı, deli gibi güçlüydü. Wallander ona karşı mücadele ederken Wislander anlaşılmaz bir şekilde fotoğrafçı Simon Lamberg'in ölmesi gerektiği hakkında konuşuyordu. Sonra Wislander hezeyan içinde kıyamet hakkında bir şeyler mırıldanmaya başladı. Wallander kendini kurtarmak için mücadele etti. Sonunda muazzam bir çabayla bunu yapmayı başardı. Ama sonra hayatı için savaşan bir hayvan gibi Wislander tekrar onun üzerine çıktı. Boğuşmaları sırasında şamdanların olduğu masaya ulaştılar. Wallander bir tanesini kapıp Wislander'in yüzüne vurmayı başardı. Wislander hemen yere yapıştı. Wallander bir an için onu öldürdüğünü sandı. Tıpkı Lamberg'in öldüğü gibi. Sonra Wislander'in nefes aldığını gördü. Wallander bir sandalyeye çöküp nefesini düzene koymaya çalıştı. Yüzüne aldığı darbenin etkisini hissetmeye başlamıştı. Onarılan dişi 3. kez kırılmıştı. Wislander yerde yatıyordu. Yavaş yavaş kendine gelmeye başladı. Aynı anda Wallander kilise kapısının açıldığını duydu. Endişelenip komşulardan birinin evinden taksi çağıran Martinson'u karşılamak için odadan çıktı. Her şey çok hızlı olmuştu ama Wallander artık bittiğini biliyordu. Ayrıca Wislander'in kendisine saldıran adam olduğunu anlamıştı. Yüzünü tam olarak görmeden önce onu tanımıştı. Saldıran oydu. Buna hiç şüphe yoktu. Birkaç gün sonra Wallander meslektaşlarıyla toplantı odasında bir toplantı yaptı. Öğleden sonraydı. Bir pencere açıktı. Sonunda bahar gelmişti. Wallander Anders Wislander'in sorgulamasını en azından şimdilik tamamlamıştı. Adam o kadar kötü bir psikolojik durumdaydı ki doktor Wallander'e durmasını tavsiye etmişti. Ama resim tamamlanmıştı. Wallander olanların genel bir özetini arkadaşlarına aktarmak için bu toplantıyı düzenlemişti. Karanlık, kasvetli ve trajik diye başladı ama Simon Lamberg ve Louis Wislander o otobüs yolculuğundan sonra gizlice görüşmeye devam ettiler. Ve Louis'in kocası bunun hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Yakın zamana ölmeden kısa bir süre önceye kadar karaciğerinde tümör varmış. Ölüm döşeğindeyken aldattığını itiraf etmiş, Wislander deliye dönmüş. Bu duygunun üstesinden gelemedi. Kısmen karısının ölümünün yası, kısmen de ihanetinin öfkesi ve ıstırabı. Lamberg'i takip etmeye başladı. Kendince Lamberg'i karısının ölümünden dolayı da suçlu buluyordu. Hastalık izni alıp neredeyse tüm zamanını burada Üstad'da geçirdi. Stüdyoyu gözetim altına tuttu ve kasabadaki küçük otellerden birinde kaldı. Temizlikçi kadın Hilda Walden'i takip etti. Bir cumartesi onun dairesine girdi, anahtarları alıp çoğalttı. Dönmeden önce onu yerine koydu. Sonra stüdyoya girip Lamberg'i şamdanla öldürdü. Ondan sonra kafası karışmış halde hala Lamberg'in hayatta olduğuna inanmaya başladı. Aslında onu ikinci kez öldürmek için geri döndü. Bahçede saklanırken ilahi kitabını düşürdü. Radyoyu açıp ayarı değiştirmiş olması ise tuhaf bir ayrıntı. Görünüşe göre Tanrı'nın sesini radyodan duyabileceğini hayal etmeye başlamıştı. Tanrı'nın işlediği günah için onu bağışlayacağını düşünmüş olmalı. Ancak bulabildiği tek şey rock müzik yayını yapan bir istasyondu. Fotoğraflar tamamen Lamberg'in özel çalışmasıydı. Ölümüyle hiçbir ilgisi yoktu. Politikacıları ve nüfuzlu insanları küçümsüyordu. Ayrıca polisin çalışmasından memnun değildi, huysuzun biriydi. Yüzleri deforme ederek kendi dünyasını kontrol etmeye çalışan küçük bir adamdı. Bizim açımızdan olay çözülmüştür. Wislander'a acımadan edemiyorum. Onun dünyası çöktü. Buna dayanacak gücü yoktu. O da sessizdi. Louis neden Lamberg'in engelli kızını ziyaret etti diye sordu Hanson. Ben de bunu kendime sordum diye yanıtladı Wallander. Belki de aşk ilişkilerinin dini yanları da vardı. Belki ikisi de Matilda için dua ediyordu. Louis daha sonra dualarının etkisini görmek için mi bakım evine gitti? Belki de Matilda'yı ebeveynlerinin önceki günahkar yaşamının kurbanı olarak görüyordu. Asla bilemeyeceğiz. Bu iki insanı birbirine bağlayan şeyi asla bilemeyeceğiz. Her zaman bir yolunu bulamadığımız gizli odalar vardır. Belki de böyle kalsa iyi olur. Wislander açısından bakarsak bir adım daha ileri gidilebilir dedi Ruitberg. Belki de öfkesi aslında Lamberg'in karısını dini bir bakış açısıyla baştan çıkarmış olmasından kaynaklanıyordu. Erotik olarak değil. Bu durumda rol oynayanın yalnızca olağan kıskançlık olup olmadığını sorgulamak için bir nedenimiz olurdu. Yine bir sessizlik oldu. Sonra Lamberg'in resimlerini tartışmaya devam ettiler. O da bir şekilde delirmiş olmalı dedi Hanson. Boş zamanını tanınmış kişilerin görüntülerini çarpıtarak geçirmiş. Belki de açıklaması oldukça farklıdır dedi Ruitberg. Belki de günümüz toplumunda kendini o kadar güçsüz hisseden insanlar var ki artık demokratik toplum dediğimiz şeye katılmıyorlar. Bunun yerine kendilerini ayinlere adıyorlar. Hal böyleyse ulusumuzun başı belada demektir. Bu olasılığı düşünmemiştim dedi Wallander ama haklı olabilirsin ve bu durumda sana katılıyorum. O zaman temel gerçekten çatlamaya başlamış demektir. Toplantı sona erdi. Güzel havaya rağmen Wallander kendini yorgun ve umutsuz hissediyordu ve Mona'yı özlemişti. Sonra saati kontrol etti. 4'ü çeyrek geçiyordu. Yine dişçiye gitmesi gerekiyordu. Kaç kez olmuştu artık bilmiyordu. 23. ayrımın sonu. Sayfa 284.